Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin. Ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Essalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Essalatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Essalatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah. Essalatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Peygamberimiz aleyhisselam başta olmak üzere Peygamber Efendimizle beraber sahabe-i kiram efendilerimizi daha yakından tanımak amacıyla hazırlamış olduğumuz yeni bir Gül Sohbetleri programıyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum kıymetli dinleyenlerim. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yakınlarını görüyorduk, akrabalarını gördük, kısımlarını görüyoruz şimdi. Hazreti Hatice annemizi 12 bölüm halinde gördük ve Sevde annemize geldik. Hemen sözümüzün başında şunu söyleyelim. Sevde annemizi görürken çokça paylaşacağız. Özellikle Sevde annemiz ile Ayşe annemiz de çok fazla gelecek. Hazreti Hatice annemiz bu ikisiyle beraber aynı nikah altında olmadığı, beraber yaşamadığı halde sürekli efendim onların hayatının içerisinde nasıl yer aldığını görecek. Çok güzel, çok farklı tablolarla inşallah karşı karşıya kalacağız. Efendim, Sevde annemiz Zem'a bin Kays ile Şem'us binti Kays'ın kızı Sevde annemiz. Çocukluğu ve gençliği hakkında hiçbir bilgiye ulaşamadık. Sadece Mekke'de doğup büyüdüğü biliniyor Sevde annemiz. Uzun boylu, iri yapılı ve cüsseli bir fiziki yapıda olduğu, fiziğinden dolayı da biraz yavaşça hareket ettiği rivayet ediliyor. Ama aynı zamanda şakacı bir mizaca sahip olduğu, ama bu arada yine çok fedakar, çok cömert, iyi niyetli, yumuşak huylu bir yapıya sahip olduğu da rivayetler arasında. Bütün bunların yanında her şeyden önce ev ve el işlerinde çok mahir olduğu gibi çok cömert ve çokça fedakar bir hanım olduğunu ileride örneklerle efendim tekrar tekrar görmüş olacağız. Çocukluğunu ve gençliğini bilmediğimiz için hayatını araştırırken karşımıza evli olarak çıkıyor Sevde annemiz. Yalnız kıymetli dinleyenlerim şunu söyleyelim. Ben annelerimizi ve herhangi bir sahabenin hayatının tamamını paylaşma gibi bir imkanım yok. Burada Resulullah Aleyhisselam'ın yakınları ana başlığı alt çerçevesinde sizlerle bu konuyu paylaşıyorum. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselam'a yakın olması, yani hısım olması, bu hısımlarla iletişimi, ilgisi, ondan dolayı Peygamberimizle o iletişimin dışındaki sahneleri oldukça kısa geçmek durumundayız. Dedik ya, karşımıza evli olarak çıkıyor, Sekran bin Amr ile evli Sevde binti Zem'a. Bizim onunla tanışıklığımız İslam'ın doğuşuyla başlıyor. İslam'ın doğuşunda Sekran'la evli, karı koca İslam'a giriyorlar ve ikisi beraber iman eden öncülerden, yani ilk sıradaki Müslümanlardan oluyorlar efendim. Hazreti Sevde radıyallahu anh'a diğer sahabiler gibi Müslüman olur olmaz inancının bir gereği olarak mükellefiyet bilinciyle hareket etmeye başladı efendim. Her inanan insan aynı zamanda mükellef de oluyordu çünkü. Kocasıyla beraber İslam'ın güzelliğiyle güzelleşiyorlardı. Duruma göre bazen ayrı ayrı, bazen de beraberce, mümkün olduğunca tabii her gelen ayeti kerimeyi hemen öğrenmeye çalışıyorlardı. Böylece İslam ile şereflendikten sonra ayetlerle de şekillenen seçkin sahabilerden oldular. Evet efendim, bu ifade sık sık geçtiği yine geçecek. Müslüman, İslam esaslarıyla şekillenen insandır. O gün kaynak olarak sadece Kur'an-ı Kerim. O da henüz ayet ayet sure sure geliyor. O yüzden daha ziyade ayetler ifadesini kullanıyoruz. Yani İslam ile şereflendikten sonra ayeti kerimelerle şekillenen seçkin sahabilerden oldular. Ancak bunu yaparken önce kendi evlerinden başladılar işe. Evleri o güne kadar herhangi bir ev iken İslam ile beraber evleri de Müslüman evi oldu. Ama bu o kadar da kolay olmadı tabii. Onlar öylesine zor bir dönemde yaşıyorlardı ki İslam'a girenler anında bedel ödüyorlardı. Asırlardır kasıp kavuran putperestlik yaşadıkları coğrafyanın tamamını kuşatmıştı çünkü. Her şey putlar ile değerlendirildiği için putlardan yüz çevirenler çok şiddetli bir şekilde cezalandırılıyorlardı. İşte bundan dolayı önceleri Müslüman olduklarını gizli tutmak zorunda kaldılar. Bu hepinizin bildiği bir şey. Önceleri Müslüman olduklarını gizli tutmak zorunda kaldılar. İkisi karı koca olarak kendilerini yetiştirmeye çalışırken bu arada yakınlarını da ihmal etmiyorlardı. Peygamberimiz Aleyhisselam ile evliliğe sıra gelinceye kadar Sevde annemizin çocuklarına ilişkin tek bir rivayet yok efendim. Orada yeri gelince bunun üzerinde duracağım biraz. Çünkü İslam'a giren, putları terk eden herkes kadınıyla, erkeğiyle, kölesiyle, hürüyle çok ciddi şekilde tepki görüyordu. Dolayısıyla gizlemek durumunda kalıyorlardı kendilerini. Müslüman olduklarını ne kadar gizleseler de hayatlarına yansıyan o güzel değişiklikler herkes tarafından görülecek kadar açıktı. Güzellikleri görerek güzelleşmeye çalışacaklarına müşrikler güzelliklerinin ve güzellik değerinin düşmanı oldular. Peşlerine düştüler. Nihayetinde onları namaz kılarken görünce Müslüman olduklarını anladılar. Efendim genellikle Müslümanlar kendilerini o ilk dönemlerde gizleseler de işte namazı kılınca beni görürler, Müslüman olduğum anlaşılır gibi sakat bir düşünce içinde olan yoktu. Ancak kalkıp da Kabe'nin yanında alel açıkta namaz kılamıyorlardı tabii. Dolayısıyla evlerinde, sahralarda, işte dağlarda, kuytu yerlerde Mekke'nin dışına çıkarak ötede beride namaz kılmaya çalışıyorlardı. Altını çizelim hemen. Çünkü böyle bir soru aklınıza gelecek. Beş vakit namaz biliyorsunuz Miraç gecesi farz kılındı. Dolayısıyla Miraç gecesine kadar sabah ve akşam ikişer rekat namazı görüyoruz. İşte tahmin ediliyor yani şu hareketli davranışları değişmiş. Efendim muhtemelen İslam'a girmiştir diye takip ediliyor. Önce tahmin sonra takip. Takip ediliyor ve namazda yakalanınca İslam'a girdiği anlaşılıyor. İşte burada hemen ilk motifimizi hemen paylaşalım sizinle. Her ne şartlarda olursa olsun namazın terki yoktur efendim. İşte deşifre olurum, ortaya çıkarım, açığa çıkarım diye namazın terki yoktur. Burada takiye yoktur. Müslüman namazı ile Müslümandır, orucu ile Müslümandır, tesettürü ile Müslümandır. Müslüman İslam'ı yaşayışıyla Müslümandır. Elbette içinde yaşadıkları toplum o günün Müslümanlarına İslam esaslarını bir bütünlük içerisinde yaşama fırsatı vermiyordu. Onlar da ne yapalım canım işte baskı yapıyorlar, sıkıntı oluyor, şöyle eziyet çekiyoruz diyerekten İslam esaslarından da taviz vermiyorlardı. Bir şekilde yapmaları gerekenleri yapıyorlardı. Hazreti Sevde ve kocasının İslam'a girdiği duyulunca babası ve kardeşi öyle sert bir tepkide bulunmuşlardı ki bir an ne yapacağına şaşırıyordu Hazreti Sevda. Onları çok seviyor ve onlar tarafından da sevildiğini biliyordu. Bunun için onlardan böyle bir tepki beklemiyordu. Ama İslam'a girdiği öğrenilince en yakınlarından en büyük tepki gelmişti. Şimdi Hazreti Musab'ı sizlerle paylaşırken bu konuya girdiğimi, genişçe örnek verdiğimi hatırlıyorum. O dönemde yani bir baba kendi kızına, bir kardeş kendi ablasına nasıl baskı yapar, nasıl eziyet eder diye insan düşünür. Ama o dönemde şöyle bir şey var. Aslında bu bugün de geçerli. Şimdi 500 küsür sene geçmiş peygamber gelmemiş. İnsanlar putlara taparak yetişmişler. Kaç nesil geçmiş. Put hayatlarından bir parça haline gelmiş. Dolayısıyla put merkeze oturtulmuş. Her şey put eksenli yürüyor. Aklınıza ne geliyorsa her şey put eksenli yürüyor. Bu yüzden Kabe ve etrafında, içinde, dışında, sağında, solunda 360 küsür put olduğu gibi ekstra herkesin evinde de putları vardı. Şimdi kaç nesil putlarla yetiştiği için din olarak bunu kabullenmişler, buna uymuşlardı. Putu terk etmek dinden çıkmak anlamına geliyordu, sapıtmak anlamına geliyordu. Puta tabi olmak ihlas takva anlamına geliyordu. İşte o yüzden Müslümanlar iman ile beraber putları terk edip Müslüman vasfını, ismini alınca müşrikler de putları terk edenlere iyi gözle bakmayınca tabi çatışma meydana geliyor. Şimdi Hazreti Sevde de o yaşa kadar ailesiyle beraber, kocasıyla beraber, kabilesiyle beraber putperest. Ancak Allah-u Teala onlara iman nasip ediyor. Onlar tabi arayışa koşuyorlar, ayrı bir olay. İslam'la şerefleniyorlar ve putları terk ediyorlar. Yani hem put hem İslam olmaz efendim. Hem İslam hem namazsızlık bu da olmaz. Şimdi Hazreti Sevde ailesi tarafından seviliyor, akrabası tarafından seviliyor. O da onları seviyor. İslam'a girdiği, öğrenildiği zaman öyle çok ciddi tepki beklemiyor sevildiği için. Akıllı bir hanım da olduğundan, yaşını başına almış zaten. Akıllı bir hanım da olduğundan öyle çok ciddi tepki beklemiyor. Fakat işin garibi en büyük tepkiyi babasından ve kardeşinden görüyor. İlk ağır sözleri onlardan işitiyor. Yani önce sözcüklerle ciddi şekilde eziyet ediyorlar. Söz eziyeti. Nasıl olur diyor. Sen kadın başına nasıl böyle bir şey yapabilirsin ya? Sen nasıl olur da atalarımızın, dedelerimizin, onların da dedelerin taptığı ve bütün herkesin işte Kabe'nin etrafında olan gittiğimiz, gördüğümüz, dokunduğumuz putları terk ediyorsun ve aramızda yetişen, büyüyen bir insana Allah'ın Resulü diye tabi oluyorsun. Bu nasıl olur diye tepki gösteriyorlar. Şimdi Allah-u Teala her şeyi herkese nasip etmiyor. Allah her şeyi herkese nasip etmez zaten. İman bir nasip işi, onu öğrenmek, yaşamak da bir gayret işidir. Nasip ile nasiplenenler bu gayretin içerisine giriyorlar. Zaten İslam'a yönelen neyi reddettiğini, neyi kabul ettiğini bilerek bu işe giriyor. Müslüman bilinçli insandır bu yüzden. Dolayısıyla bedel ödemeyen sahabe yok. Bunlar da karı koca, en yakınlarından, kabilesinden başlamak üzere Mekke'de o ilk bilhassa 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl çok ciddi şekilde sıkıntıya düşer, eziyet görürler. Neticede Habeşistan hicretine Aleyhisselam'ın tavsiyesiyle katılırlar. Orada bir süre kalırlar. Ben oradaki ayrıntıya girmiyorum. Habeşistan dönüşü kocası Sekran vefat eder ve Sevde anne dul kalır. Evet. İşte bu dul kalma pozisyonunda daha bir zor duruma düşer. Çünkü hem kocasının taraflara, kabilesi, hem kendi anne baba taraflara, kardeşleri onun Müslümanlığına tepki gösteriyorlar. Biraz sonra kardeşlerini sizlerle paylaşacağım. Bazıları İslam'a giriyor tabii. Onlara söyleyeceğiz. Ancak Hazreti Sevde Mekke'de çok çaresiz ve çok zor durumda kalır. Öncelikle yakın akrabaları çok sıkıntı veriyorlardı. Müşrik ev ve akrabaları içinde Müslüman kalmanın savaşını veriyordu. Hem de tek başına. Yani şöyle ifade kullanabiliriz. Kimseli kimsesizlerdendi Sevde binti Zem'a. Şimdi buraya bir noktalı virgül koyalım. Çünkü dikkat ettiyseniz sözlerimin başında hısımlık, akrabalık boyutunu üzerinde genişçe duruyorum diye. Buraya kadar şu anda sizlerle paylaştığım şeyi normalde tüm hayatını verseydim birkaç program gerekiyordu. Özet geçtim ve noktalı virgül koyarak Resulullah'ın evine bir göz atalım şimdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ziyaretçisi var. Önde gelen sahabilerden Hazreti Osman bin Mas'un radıyallahu anh'ın çok faal bir eşi var. O da önde gelen bir hanım sahabiyedir. Ummu Şerik künyeli Hazreti Havle binti Hakim radıyallahu anha. Bu aynı zamanda Resulullah aleyhisselama da akraba olur. Dolayısıyla akrabalık gereği sık sık Resulullah aleyhisselamın evine ziyaretine gider. Yine Resulullah aleyhisselama ziyarete gidiyor. Hoş beşten sonra bakınız nasıl bir cümle kullanıyor. Ya Resulallah, Hatice'nin vefatından sonra seni çok üzgün görüyoruz. Evde de Hatice'nin yokluğu hemen fark ediliyor. Evet, Hatice annemiz vefat etmişti. Bunu önceki bölümlerde görmüştük. Resulullah aleyhisselam hüzünleniyor. Zaten hüzün yılını yaşıyor. Evet diyor. O çocuklarımın annesi ve evimizin görüp gözeticisiydi. Hazreti Hatice annemiz, çocuklarımın annesi ve evimizin görüp gözeticisiydi. Hatice'sizlik belli oluyor evde yani. Hazreti Havle Hanım diyor ki, ya Resulallah, izin verirsen senin için dünürlük yapmak istiyorum. Peygamberimiz aleyhisselam, Hatice'den sonra mı? Yani Hatice annemizin öylesine bir yeri var ki aleyhisselamın hayatında, o vefat ettikten sonra bile, yani o hayattayken asla evliliği düşünmediği gibi, adeta ondan sonra mı, Hatice'den sonra mı, ama nasıl olur diye sallallahu aleyhi ve sellem adeta kabullenemez bir duruş sergiliyor. Hazreti Havle annemiz, bu evin bir hanıma ihtiyacı var ey Allah'ın Resulü. Bana izin verirseniz sizin için elçilik yapmak istiyorum sözünü tekrarlar. Resulullah aleyhisselam tekraren Hatice'den sonra mı dedikten sonra, peki kim olabilir ki diye sorar. Hazreti Havle Hanım Ebu Bekir'in kızı Ayşe ile Zem'anın kızı Sevde'yi öneriyorum ya Resulallah. Peygamberimiz aleyhisselamın Sevde hakkında malumat verir. Kocasının öldüğünü, dul kaldığını, çok sıkıntı çektiğini, iyi bir Müslüman olduğunu, yaşını başına aldığını söyler ve tavsiye eder. Hazreti Ayşe ile ilgili kısmı Hazreti Ayşe annemizi işteken oraya bırakıyor. Ben sadece Sevde annemize ilgili kısma devam etmek istiyorum. Peygamberimiz aleyhisselamdan müsaade alan Hazreti Havle Hanım radıyallahu anha bu hayırlı iş için harekete geçer. Şimdi burada akrabalık boyutunun bir özelliğini hemen görmüş oluyoruz. Havle Hanım peygamberimize akrabadır. genellikle Peygamberimiz Aleyhisselam'ın eşlerine olsun, çocuklarına olsun, yakınlarına olsun, ashabına olsun davranışları, iletişimi, ilgisi hakkında istisnasız bütün kaynaklarımız, kitaplarımız Resulullah'ın onlara çok düşkün olduğunu, çok şefkatli olduğunu, çok anlayışlı olduğunu vesaire anlatır. Hepsi doğrudur. Ancak ben burada bir şeyin altını çizmek istiyorum. Peygamberimiz Aleyhisselam yakınlarına böyle çok düşkün olduğu gibi yakınları da Peygamberimiz Aleyhisselam'a düşkün idiler. Peygamberimiz Aleyhisselam yakınlarını görüp gözettiği gibi yakınları da Resulullah Aleyhisselam'ı görüp gözetiyorlardı. İşte Havle Hanım da onlardan biriydi. Resulullah'ın akrabası olduğundan onun bir eşe ihtiyacı var. Bu işe en uygun, yani elçilik yapabilecek, bu işi çekip çevirecek en uygun kişi kendisi. Birisi kalsın da bu işi yapsın diye düşünmeden hemen harekete geçen hanım, Hazreti Havle Hanım. Kalkıp efendim yola çıkar. Diğer tarafta ki nokta virgülü koymuştuk, şimdi onu kaldırıyoruz. Hazreti Sevde binti Zem'a çilesini dolduruyordu. Hala dininden dönmesi için baskı yapıyorlardı. Eğer dininden dönüp müşriklerle beraber olmazsa tamamen yalnız kalacağını, kimsesizlikten dolayı helak olup gideceğini söyleyip duruyorlardı. Ardından da dininden dön ve kurtul diyorlardı. Dininden dön ve kurtul. Sevde annemiz ne diyor? Asıl siz İman ederek kurtulun. Asıl siz iman ederek kurtulun. Ben ölürüm de iman ve İslam'dan dönmem diye cevap veriyor. Bu böyle sürüp gidiyordu. Şimdi öyle bilinen tekme tokat dayak sahnesini bilmiyoruz Hazreti Sevde annemiz hakkında. Daha ziyade sözlü sataşma, ağır sözler. Yani baskılar var ki dayanılmaz bir hale gelmiş. O da ya Rabbi diyor. Allah'a sığınıyor. Allah'tan sabır diliyor. Ve bu baskıdan, bu eziyetten, bu şiddetten kurtulmak için dua edip duruyor. Sadece kendisi için değil, onun gibi iman eden, İslam ile şereflenen bütün sahabiler aynı sıkıntıyı, benzer sıkıntıyı çekiyorlar, çileyi çekiyorlar. Hazreti Sevde binti Zem'a da bunlar içerisinde. Çile üzerine çile devşiriyor. Ancak az önce ifade ettiğim gibi İslam esaslarını, o güne kadar neler geldiyse, ne yapması gerekiyorsa, efendim beni görürler, sıkıntı olur, baskı yaparlar, laf ederler diye öyle namazından, abdestinden taviz vermiyor. Müslüman, Müslüman gibi yaşayan insandır çünkü. Evet efendim. Sevde binti Zem'a çilesini doldururken kapısı çalınır ve kalkıp açtığında yakinen tanıştığı, uzaktan da akrabası sayılan Hazreti Havle binti Hakim'in geldiğini görür. Zor bir durumdadır, sıkıntı içindedir, seviyesine uygun, inancına uygun oturup konuşabileceği birine ihtiyacı var. Ve tam zamanında yetişir Hazreti Havle Hanım. Hoş beşten sonra Havle Hanım heyecanlıdır. Çok sık gelmiş bu eve ama bu sefer biraz daha heyecanlı, farklı gelişi var. Henüz tabii bilmiyor Sevde annemiz. Havle Hanım çok fazla uzatmadan söze girer. Ey Sevde, bil bakalım niçin geldim? Bil bakalım niçin geldim? Efendim böyle bir soru sorulsa bize, ne cevap veririz? Bunun cevabı anonimdir. Yani tüm dünyada aynı cevap verilir. Bilhassa ülkemizde, İslam aleminde. Bir misafire niçin geldiği sorulur mu ey Havle? Değil mi efendim? Bir misafire niye geldiğinde sorulmaz. Bir misafire niçin geldiği sorulur mu ey Havle? O da öyle cevap veriyor. Ama Hazreti Havle manidar bakıyor. Ey Sevde, şunu bil ki ben bu sefer kendi adıma öylesine oturup hoş beş etmek için gelmedim. Öyle deyince duraklıyor Sevde annemiz. Sen ne zaman geldinse hep hayır için gelmişsindir ey Havle diyor. Sen ne zaman geldinse hep hayır için gelmişsindir. Çünkü kaç defa geldi, onu teselli etti, Allah'a sığınmasını söyledi, aynı çileyi birçok şahsın çektiğini, kendisinin de çektiğini anlatıyor tabii ki. Ama bu seferki gelişim diğerlerine hiç benzemiyor diyor. Yine de hoş geldin, safalar getirdin diyor. Ama hala geliş sebebini sormadın. Böyle deyince beni iyice meraklandırdın ey Havle. Merak ediyor bu sefer tabii. Ben bu sefer kendim gelmedim. Beni sana Resulullah gönderdi. Subhanallah diyor Hazreti Sevde. Subhanallah. Resulullah mı gönderdi seni? Evet. Ben sana onun elçisi olarak geldim. Hayırdır inşallah? Resulullah'ın emirleri nelerdir? Sevde'nin aklına başka bir şey gelmiyor ki. Resulullah'ın emirleri nelerdir? Çünkü gelen ayet-i kerimeler öyle ulu orta anlatılamadığı için mesajı alanlar mesajı paylaşıyorlar, götürüyorlar. O öyle bir şey zannediyor. Hazreti Havle güzel bir taktik değiştirip yeni bir girişe geçiyor. Ey Sevde, biz seninle eski arkadaşız değil mi? Yani Müslüman kardeşliğinin yanında ondan öncesi de var. Arkadaşlar bunlar. Evet, hem eski arkadaşız hem de artık din kardeşiyiz elhamdülillah. Bu arkadaşlığımızın, kardeşliğimizin pekişerek devamını diliyorum Rabbimden. Evet, işte ben de buna güvenerek seni Resulullah'a önerdim. Cümleyi kaçırmayalım. İşte ben de buna güvenerek seni Resulullah'a önerdim. Anlamadım diyor. Bunu neyini anlamadın diyor. Seninle evlenmesi için seni Resulullah'a tavsiye ettim. Subhanallah. Sen ne diyorsun öyle ey Havle? Şaşırdı kadın 50 yaşına girmiş kadın. Sen bu işe en layık olan hanımsın ey Sevde. Ben de buna dayanarak seni Resulullah'a önerdim. Tavsiye ettim işte. Subhanallah. O ne dedi peki? Aleyhisselam'a seni tavsiye edince, önerince şöyle buyurdu. Öyleyse sen bir Sevde'ye gidip bu konuyu onunla görüş ve adıma elçilik yap. Hazreti Sevde radıyallahu anha böyle bir şey beklemediği için şaşkınlık içinde kaldı. Bir süre sonra şaşkınlığı sevince, sevinci hüzne, hüznü endişeye dönüştü. Evet, bu ifade çok önemlidir. Çünkü bunun üzerine bina gelecek. Şaşkınlığı sevince, sevinci hüzne, hüznü endişeye dönüştü. Öyle ki beden diliyle bunu açıkça ortaya koymuş oldu. Diğer üstün meziyetleri gibi aynı zamanda çok iyi bir gözlemci olan Hazreti Havle bütün bunları gördü tabi. Ey Sevde, ne oldu sana böyle? Önce şaşkınlık içinde kaldın. Sonra şaşkınlığın sevince, sevincin hüzne, hüznünde endişeye dönüştü. Adeta onun fotoğrafını çizip koyuyor önümüze. Beden dilini. Sevda annemiz cevap veriyor. Böyle bir şey beklemediğim için çok şaşırdım tabii. Resulullah Aleyhisselam gibi dünyanın en şerefli insanın eşi olmak gibi bir saadet ile karşı karşıya kalınca sevindim. Hem de çok sevindim. İyi de ardından neden hüzünlenip endişeye kapıldın peki? Evet, hüzünlendim. Endişeye kapıldım ve korktum. Çünkü aklıma birçok şeyi bir anda geliverdi. Nedir onlar ey Sevde? Her şeyden önce Hatice gibi çok özel bir hanımın yerini ben nasıl doldururum diye düşündüm. Evet efendim. Üzerinde en çok durulması gereken noktanın birisi budur. Her şeyden önce Hatice gibi çok özel bir hanımın yerini ben nasıl doldururum diye düşündüm. Öyle kolay mı Hatice annemizin yerini doldurmak? Sevgili annemizi ayrı ayrı ne kadar anlamaya, anlatmaya ve yazmaya çalışsak da Hazreti Hatice anne olmadan olmuyor işte. Ben çok seminerlerde ifade ederim. Klasiğim haline geldi artık bu. Bu iş Hatice'siz olmaz. Bu iş Hatice annesiz olmaz. Şimdi biz Sevda annemizi şu anda sizlerle paylaşıyoruz. Ama gördünüz Hatice anne devreye girdi. Onsuz olmuyor. Hangi annemizi konuşsak, okusak, dinlesek, yazsak Hatice annesiz olmuyor. Dolayısıyla çok duracağım, ileride boyuna açacağım bunu. Hatice annenin yerini dolduramamadan dolayı endişe. Bu endişeyi dile getiriyor. Ama Hazreti Havle diğerlerini de merak ediyor. Peki ya diğerleri diyor. Diğerleri de ben biraz yaşlı ve ağır hareket eden biriyim. Efendim işte burada bir ifade daha var bazı kaynaklarda geçer. O da şudur. Ayrıca benim küçük çocuklarım var. Resulullah rahatsız ederler diye korkuyorum. Şimdiye kadar gördüğümüz, ben kısa geçtim de acizane annelerimizin hayatlarını yazmaya çalışıyorum yıllardır. Geniş geniş yazdım elhamdülillah bunu da. Ama size sadece Hazreti Peygamber'e olan ilgili kısımlarını açmaya çalışıyorum. Ama şu sahne gelinceye kadar Sevda annemizin çocuklarına ilişkin tek bir rivayet yok efendim. İşte burada böyle bir cümle devreye giriyor. Ve bazı rivayetlerde 5, bazılarında 6 çocuğu olduğu ifade edilir. Yani Sevda annenin en büyük endişesi efendim Hatice'nin yerini dolduramama. Tamam. Bir de biraz yaşlıyım diyor. 50 yaşını geçmiş. Yaşlıyım. Ağır hareket ederim diyor. Fizik yapısı biraz kilolu, boylu. Bundan endişe ediyor. Ve işte burada devreye girmiş. Ayrıca çocukları olduğunu ifade ediyor. Ben burada bu çalışmayı yaparken bu rivayetin de böyle derinlemesine, araştırmasına girdim. Nedir, ne değildir, bu çocuklar kimlerdir diye 5 ya da 6 çocuğu var diye geçiyor bazı kaynaklarda. Ama bunların adları verilmiyor. Tekrar tekrar daha da derinlemesine inip araştırdığımızda 2 çocuğun adını buluyoruz. Biri Esvet, biri Abdurrahman. Esvet hakkında hiç malumat yok adından başka. Abdurrahman hakkında da fazla bir şey yok. Sadece miladi 637 yılında Sasaniler ile yapılan savaşta şehit olduğu rivayet ediliyor. Bu kadar. Başka malumatımız yok. Dolayısıyla toparlayalım. Sevda annemizin çocukları var mı hocam diye bana sormayın. Çocuklara ben var derim, yok derim. Çünkü hayatı içerisinde İslam öncesi, İslam geldiğinde Abbasistan hicreti, Medine'ye hicreti, işte Medine hayatı, vefatı vesaire çocuklarına ilişkin tek bir rivayet yok. İşte bundan dolayı çocukları olduğuna ilişkin rivayetler çok az. Ancak az önce ifade ettiğim gibi 5 ya da 6 çocuğu rivayeti de var. Bunu da sizlerle paylaşmış oldum efendim. Sevda annemiz devam ediyor. Ben bu halimle Resulullah'a rahatsız ederim diye endişeleniyorum. İstersen sen ona bir daha gidiver ve endişelerimi dile getir. Nasıl uygun görürlerse ona göre hareket edeyim ben de. Çok makul bir cevap veriyor değil mi efendim? Ancak Havle Hanım da onun üzerinde bir cevap yetiştiriyor. Beni sana elçiliğe o gönderdiğine göre o uygun bulmuş demektir. İyi ama diyor, beni ona sen önermişsin, sen tavsiye etmişsin. Evet, ben tavsiye ettim, halini, durumunu anlattım. Seni olduğu gibi kabullenmese beni sana elçi olarak gönderir miydi? Olsun ey sevde, ey havle diyor, olsun. Sen yine de Resulullah'a bir gidiver. İçinde bulunduğum durumu açıkça anlat. Sıkıntılarımı gider. Biz arkadaş değil miyiz? Peki diyor, istediğin gibi olsun. Hazreti Havle binti Hakim Resulullah Aleyhisselam'a gidiyor. Hazreti Sevda ile konuştuklarını ve Hazreti Sevda'nın içinde bulunduğu durumu anlatıyor Aleyhisselam'a. Onun endişelerini dile getiriyor. Sıkıntılarını söylüyor ve Aleyhisselam ile konuşma esnasında Resulullah'ın kullandığı bir cümle var ki bizi içimizden vuruyor. Onu inşallah Havle Hanım gelip Sevde annemize mesajı verirken ifade edeceğim. Biraz merak buyurunuz. Ancak şu kadarını söyleyeyim. Aldığı cevap ile bir kat daha sevinerek Hazreti Sevde'ye koşuyor. Ve artık hoş beşe vakit yok. Resulullah'ın yanından geliyorum ey Sevde. O da heyecanla soruyor. Ne buyurdular peki? Senin içinde bulunduğun halini anlattım. Bu teklif karşısında sevincinin yanında endişe ve korkunu da ifade ettim. Hepsini ayrıntılı bir şekilde söyledim. Hay Allah senden razı olsun. Peki ne buyurdu Aleyhisselam? O bütün bunları bildiğini, seni içinde bulunduğun şartlarla beraber, yani olduğun gibi kabul ettiğini söyledi. Hazreti Sevde, Hazreti Hatice annemizi çok iyi tanıyordu. Onunla dostluğu ve arkadaşlığı da vardı. Onu en iyi bilenlerden biriydi yani. Dolayısıyla bilhassa o yönü açmak istiyordu tekrar. Ben Hatice'nin yerini dolduramam demiş ve bu büyük endişemi de söylemiştim sana. Sen bunu da ayrıca özel olarak dile getirdin mi peki? Hatice gibi örnek ve özel bir insanın yerini dolduramayacağımı da açıkça Resulullah Aleyhisselam'a söyledin mi? Tabii ki söyledim ey Sevde. Resulullah'a senin üzerinde çok durduğum bu sözünü söyledim. Sevde'nin en büyük endişesi Hatice'nin yerini dolduramamaktır dedin. İyi, bunu iyi söylemişsin. Peki ne buyurdu? Ne buyurdu? Evet efendim. Burada Havle Hanım'ın da sesi değişiyor, nefesi değişiyor ve şöyle ifade kullanıyor. Sevde, ben Hatice'nin yerini dolduramam diyor deyince Resulullah'ın mübarek yüzü hüzünlendi. Gözleri doldu. Elmas elmas döküldü gözlerinden o pırlanta gözyaşlar. Ardından da yanık bir ses tonuyla Hatice'nin yeri dolmaz buyurdular. Hatice'nin yeri dolmaz. Sonra tekrar onun yeri dolmaz dedi ve gözyaşlarıyla beraber Hatice'nin faziletlerini, iyiliklerini, güzelliklerini, erdemini sayıp döktü. Olayı anlatan Havle Hanım'ın gözleri dolmuştu. Sevda Hanım ise ondan beter bir durumdaydı. İkisi de gözyaşlarına boğuluverdiler. Ancak İş ciddiydi. Kendini zoraki toparlayan Hazreti Sevde artan bir endişeyle endişesini tekrarladı. Gördün mü bak? Onun yeri dolmaz demiş işte. Onun yeri dolmaz. İşte burada İslam tarihine altın harflerle yazılan, aile hayatımıza, saadetimize yeni bir ufuk açan bir ifade görürüz. Hazreti Havle binti Hakim radıyallahu anha hanımdan. Gördün mü bak, onun yeri dolmaz demiş işte deyince Sevde Hanım, Hazreti Havle bakın ne diyor. Ey Sevde, unutma ki kimse kimsenin yerini dolduramaz. Unutma ki kimse kimsenin yerini dolduramaz. Herkes kendi yerini kendisi doldurur. Bu anlamda senin görevin Hatice'nin yerini doldurmak değil, Resulullah'ın ailesi olarak sana düşen görevi yerine getirmektir. Evet, bu gerçekten üzerinde çok durulması ve çok özel olarak açılması gereken çok çok önemli konuların başında gelen bir konu. Birilerinin yerini doldurmak meselesi. Eşimiz, çocuğumuz, ailemiz başta olmak üzere birilerini birileriyle kıyaslayarak onun yerine koymak, birbirimizin yerini doldurma ifadeleri pek yerinde gözükmüyor. Herkes kendi yerinde olmalı çünkü. Daha doğru bir ifadeyle herkes kendi yerini doldurmalı. Belki şöyle denebilir. Biz bizden öncekilerin yerine geldik. Bizden sonrakiler de bizim yerimize gelecekler. Bu denebilir. Burada bir örnek vermek istiyorum. Yer doldurmaya. Bazı cemiyetlerimizin, teşkilatlarımızın, vakıf ve derneklerimizin faaliyetler içerisinde görmüştüm. Camiye cemaata devam, kişileri camiye cemaata davet, saf tutma, saf olma, cemaat olmayla ilgili şuurlandırıcı mesajları veren bir tablo yapmışlar. Bir caminin halısı üzerine işte cemaatin dizildiği, tek tek böyle saf saf cemaat gibi oluyor yani halı üzerinde öyle bir seccade gibi bir şekiller var. Bunlar üzerinde işte cemaat durmuş. Birkaç yerde boşluk var. Oraya soru işareti koymuş. Altında bir yazı var. Senin yerini kim dolduracak? Evet, senin yerini kim dolduracak? Efendim, camilerdeki saflar arasında yerlerimiz var bizim. Bizim yerimizi kim dolduracak? Camiye ben gidersem kendi yerimi ben doldururum. Eşimin ya da çocuğumun değil. Çocuğum camiye giderse, eşim camiye giderse kendi yerini doldurur. Annesinin, babasının ya da kardeşinin değil. Yani bu durumda kimse kimsenin yerini doldurmak için yaratılmamıştır. Ama herkes kendi yerini doldurmakla mükelleftir. Herkesin yeri, karakteri ve görevi ayrıdır çünkü. Yemek yiyen, su içen kendi midesini doldurur. Canından çok sevdiğini söylese de eşinin ve çocuğunun değil. İşte burada da Resulullah Aleyhisselam Hatice'nin yeri dolmaz derken onun bir tane olduğunu hatırlatıyor bize. Çünkü herkes bir tanedir. Herkes bir tanedir. Hiç kimse çift değildir. Ama diğer taraftan Hatice annemizi, yani onun yeri dolmaz derken Aleyhisselam, yeri doldurulamayacak derecede çalışın mesajını vermiş oluyor. Aile ise öyle aile ol, evlatsa öyle evlat ol. Her ne yapıyorsan yeri doldurulamayacak bir performans sergile. Diğer taraftan da Sevde Hanım için çok önemli bir problem daha çıkıyor önüne. Onun yeri dolmaz denen hanımın evine gidecek. Gideceği ev Hazreti Hatice annemize aitti. Bu durumda ister istemez onun yerine varmış olacak. Yani yeri doldurulamaz olan Hazreti Hatice annenin evine ve onun yerine gidecek. Sevde annemizin işi zor değil mi? Çok zor. Peygamberimiz Aleyhisselam bu evde peygamberlik öncesinde 15 sene, peygamberlik döneminde 10 sene olmak üzere toplam Hazreti Hatice annemizle beraber 25 yıllık bir beraberlikleri var. 25 yıllık beraberlikleri var ve bu evde geçmiş. Önemine binaen tekrarlamamız gerekir ki Sevde annemiz Hatice annemizin evine gidecek. Bu durumda ister istemez onun yerine geçmiş olacak. Evet. Her şey ama ne yandan bakarsak bakalım burada Sevde annemizin işi zor. Çok zor. Çünkü önünde Hatice anne gibi bir değer var. Evet efendim. Her insan üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli. Buna gayret göstermeli. Bir dahaki dersimizde inşallah bu konuyu açmak üzere. Şimdilik bu bölümün sonunda da hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlayarak bir dahaki programda buluşuncaya kadar Allah'a emanet olunuz diyorum efendim.